Ayrım 13, sayfa 143. Yılbaşı gecesinden sonra bana hemen hemen her gün mektup yazdı. 2-3 günde bir buluşup sinemaya, tiyatroya, pazar günleri yakınlardaki sayfiye yerlerine bir şeyler yemeye gidiyorduk. Görüştüğümüz günlerde bile mektup yolluyordu. Beni kafası kırık, yarısı toprağa gömülmüş bir testin içinde bulmuşlar. Vücudum dışarı çıkmış ama ruhumu çıkaramamışlar. Gittim, gördüm, aldım, geldim. Artık ruhum benim sayılır. Sizden korkmadığımı söyledim mi? Vapurda elinizi tuttum ya. Siz de bulutları göstermek için elinizi kaçırdınız ya. Bu hiç adil değildi. Zekice de değildi. Trajikti. İşte o zaman da sizden korkmadım. Ama nefret ettim. Bir akşam elma kokmuştum. Pazar günü incir altıdayken de kavun. Elmadan da kavundan da nefret ettim. Bu sayfayı kapatıyorum. Bugün 3 kere karşı yakaya gittim geldim. Sonuncusunda vapurun kıçında bir kuytuya saklandım. Bilet parası vermedim. Benim gibi biri daha vardı. Ezik bir kadın demek istiyorum. Sordum, o da çömlekten çıkmış ama bir daha ruhunu almaya gitmemiş. Sonra birlikte çatı katına iltica ettik. Kağıt çıkarıp resmini yaptım. Benden 2 lira istedi, 2,5 lira verdim. Bununla bir taksiye bin, çömleğini bulmaya git dedim. Anladı, olur dedi. Kim olsa anlardı zaten, siz hariç. Bugün bir kara kalemimiz var. Lütfen saklayalım, Münevver. Kağıdın altına kırmızı rujla bir öpücük kondurmuş. Bunlar benim dudaklarım, dokunabilirsiniz, hatta öpebilirsiniz yazmış yanına. İkinci bir kağıda kendi yüzünü çizmiş. Gözlerini alabildiğini açmış, yanaklarını şişirmiş. Kaşın üstünde dikiş izi var. Ruj lekesini öptüm. Orada mısınız, Üsküdarlı katip? Dün sabahki çıkışınızı beğenmedim, benden yine korktunuz. Geceleri daha şefkatli ve samimi olduğunuza karar verdim. Akşam rüzgar çıktı ya, balkondaki mandal kutum aşağı düşmüş. Bütün gün mandal topladım. Sizce ağlamadan kaç gün yaşayabilirim? Siz gittikten sonra rüya gördüm. Siz ve ben Basmane Garı'ndayız. Bavullarımız kaybolmuş. Bir yere gidiyoruz. Galiba Amerika'ya. Basmane'den Amerika'ya gidilir mi? Sizin yanınızda bir yığın eşya var. Onlar kaybolmamış. Bir tane koskocaman kadın heykeli var. Vagon penceresinden bakıyor. Kafasına çivi çakılmış heykelin. Bunu siz mi yaptınız? Yani işiniz bu mu? Heykellerin kafasına çivi çakmak mı? Ya da kadınların kafasına? Sonra ben de kayboldum. Siz beni aradınız. Yani ben öyle sanıyordum. Ama aslında heykeli arıyormuşsunuz. Onu kaybetmişsiniz. Sonra bizim kasabadaki evde buldunuz onu. Çok şaşırdım. Dedemin yatağının altına saklamışsınız. Sizi izliyordum. Bağırıyordum ama siz beni duymuyordunuz. Hey Şahika, Şahika diye bağırıyordum. İlkokulda Şahika diye bir kız arkadaşım vardı. İsmiyle Namus Emma. Bunu seversiniz. Meğer siz Şahika olmuşsunuz ya da Şahika önceden sizmiş. Sonrasını hatırlamıyorum. Bir köpek almaya karar vermeye karar verdim. Bana bir kitap hediye edin. Sizi niye sevdiğimi biliyor musunuz? Başka bir kitap değil de Madame Bovary'yi verdiğiniz için. Ama büyük bir ihtimalle onu okumadınız, öyle değil mi? Ya da en iyi ihtimalle okuduğunuz ama anlamadınız. Anlasaydınız bazı şeylere mutlaka inanırdınız. Bugün cinaslı, redifli bir maniniz var. Lütfen saklayın çünkü sizin ağzınızdan yazıldı. Üşüdün mü Karabasan? Beyaz basan, Karabasan. Eller sevdadan tutuşmuş, ben görürüm Karabasan. Evvelsi gece görüştük. Bir tiyatro oyunu seyrettikten sonra kordona bir şeyler yemeye gittik. Bana ilk defa çocukluğundan, babasından, abisinden, okuma isteğinden ve bunu niye gerçekleştiremediğinden bahsetti. Kaşındaki dikiş izini anlattı. Abisi İzmir'de kalmak istemesini bir aşk ilişkisine olmasına yormuş, evdeki ve bağdaki işlere bakan karı kocayı sorguya çekmiş. Ama aramızda bir şey yoktu ki dedim, sadece bir mektup göndermiştim. Ne fark eder ki dedi, önemli olan benim hissettiklerim. Kitabı sana Gülizar abla getirmişti değil mi? Bir şeyi saklayamayacağın insanlardan o şeyi saklamamalısın, bilirler. O kadın biliyor muydu? Tabii ki biliyordu. Ne sanıyorsun? Kocası Nur abi de biliyordu. O zaman abin onlardan öğrendi. Öğrenmiş olsaydı şimdi burada olamazdım dedi. Niye vurdu peki sana? Güldü. Sen ibreti biliyor musun? İstanbul adamı dedi. Hiç okulda sıra dayağı yemedin mi? Elindeki şarap kadayını benimkine dokundurdu. Nur abiyle Gülizar'a içelim dedi. Yalnızca 5 kelimelik bir mektup yazmış bugün. Ben hamileyim, seni çok seviyorum. 14 Şubat 2003. Bu dünyanın terzilerini sevmiyorum Zehracığım. Hayatı daraltıyorlar. O elbiseleri giymektense çıplak erkek resimleri yapmayı tercih ederim. Her bir yerleri görünsün. Ne kadar korunmasızlar, ne kadar babalarına benziyorlar, ne kadar acizler. Bize duyguya mahkum ettikleri doğrudur. Ama erkekleri de maddeye mahkum ettiler. Dünya onların yarattıkları gibi. Ama ne kadar rezil değil mi? Halam Münevver. 20. Bölüm 16 Eylül 2007 Bağevi. Kahvaltıdan sonra Nuri amca hendekleri temizlemek için yanımızdan ayrılınca Gülizar teyzeyle yalnız kaldık. Masayı toplayıp sildi. Sana bir kahve yapayım dedi. Şimdi bir yandan kahvelerimizi içerken bir yandan da taze fasulye ayıklıyoruz. Ağustos böceklerinin sesini yakındaki şoseden geçen kamyonların uğultusunu dinliyoruz. Üzgün ayak ucumuzda uyukluyor. Gülizar teyze arada bir yaşmanı çözüp yeniden bağlıyor. Bu hareketin çocukluğumdan hayal meyal hatırlıyorum. Kasabadaki evin mutfak kapısında ayakta durmuş, üstünde büyük sarı düğmeli bir bluzla basma bir şalvar var. Kollarını kaldırıyor, saçlarını toplayıp yaşmanı başında sıkıca geriyor. Sözünden çıkmazdım. Seni süslerdi, dudaklarını, tırnaklarını boyardı. Öyle dururdun, hiç kımıldamadan. Halan resmini yaparken de öyle dururdun, put gibi. Hasan sıkılırdı, sesini çıkarmazdı ama sağa sola dönerdi. Kımıldama Haso diye bağırırdı halan. Siz gittikten sonra Hasan'la Halim'e hepsini sordular. Zehra artık gelmeyecek mi diye. Yaza gelirler derdim. Hasan inanırdı da Halim'e inanmazdı. Bir kere dedenin cenazesinde geldiniz. Sonra ne zaman geldiniz bir daha? Seneler sonra. Sen büyümüştün, ortaokula gidiyordun. Ne zaman geldik? 9 yıl sonra. 1971 Şubat'ıydı. Nuri amca annemle beni kasaba meydanında duran otobüsün kapısında karşılamıştı. 5 yaşındaki kız çocuğunun hayalinde kalan Nuri amcaya az çok benziyordu. Yanımıza getirdiğimiz koca bavulu yüklenmeden önce hoş geldiniz deyip annemin elini sıkmış, benim de saçlarımı okşayıp gülümsemişti. Ne kadar büyümüşsün Zehra Hanım. Bana hanım diye seslenmesi garibime gitmişti, utanmıştım. Yolculuk boyunca annem de bana her zaman davrandığından farklı davranmıştı. Uyuyup uyandığımda bir arkadaşımmışım gibi yüzüme bakıp gülümsemiş, otobüsün mola verdiği şehirlerde bir şeyler isteyip istemediğimi sormuştu. Hiçbir şey istemiyordum. Tek dileğim bir an önce Hasan'la Halime ile karşılaşmaktı. Büyük bir bavulla geldiğimiz için tatil süresince kasabada kalacağımızı düşünüyordum. Ama yalnız 3 gün kalmıştık. Üstelik halamı da görememiştim. Annem geldiğimiz günün akşamı ben İzmir'e halana gidiyorum, dönüşte onu da getireceğim deyip Nuri amca ile çıkıp gitmişti. Ona inanmıştım. İnsan o yaşta annesinin her dediğine inanıyor. Kasabadaki evin bahçesine girip de yaz kış akasya ağacının altında duran uzun ahşap masanın yerinde olmadığını fark edince bir tuhaf olmuştum. Masa evin salonuna konmuştu. Dedemin çıplak ayakla dolaştığı taşta beton dökülmüş, kış akşamları uzun paltosuyla, elinde rakı kadehiyle üstünde oturduğu sandalyeler yenilenmişti. Hasan değil ama Halime'nin yabancılığı birkaç dakika sürmüştü. Bunu birkaç dakika içinde önce uzaktan sonra da yaklaşarak beni incelemiş. Hadi gel saçlarını tarayayım demişti. 9 yıl önce kaldığımız yerden gülüşmeye başlamıştık. Halime'nin memeleri büyümüştü. Ondaki en büyük değişiklik buydu. Üstelik benim yaptığım gibi onları saklamaya da çalışmıyor, büyük olmaları normalmiş gibi rahat davranıyordu. Kamburunu çıkartma dedi bana. Hemen konuyu değiştirip halam hiç gelmiyor mu buraya dedim. İzmir'de kalıyor, birkaç defa geldi. Halayı biz de pek görmüyoruz. O gün 2 şey öğrenmiştim. Demek ki halam geçen 9 yıl içinde onların da halası olmuştu. Bir de artık memelerimi saklamamalıydım. O günden sonra kamburumu hiç çıkartmadım. Hasan galiba bana nasıl davranacağını bilemiyordu. Halime süpürge saçlarımı maşalarla tutup çekiştirirken yanımıza gelmiş, konuşmadan öylece durmuştum. O gece Halime'nin gösterdiği yakınlığa rağmen kendimi aralarında yabancı hissetmiştim. Onlar kardeşti, birlikte büyümüşlerdi. Sabahları bitişik odalarda uyanmışlar, kahvaltıda birbirlerinin yavaşça değişen yüzlerine bakmışlardı. Bense yabancıydım. Yabancılığı aşmak için Halime ile aynı yatak odasını paylaşmam, uyumadan önce gözlerimi tavana dikip Ankara'ya anlatmam, babamın çok yakında bakan olacağından bahsetmem gerekiyordu. Aslında bunu bana kimse söylememişti. Ankara'da evimizin içinde soluduğum hava fısıldamıştı. Babam 1 yıldır eve geç geliyor, bazen de günlerce uğramıyordu. Bazı hafta sonları sivil giymiş arkadaşlarını getiriyor, beni odama gönderip salondaki masada önemli şeyler konuşuyorlardı. Bazen de piknik için Atatürk Orman Çiftliği'ne ya da baraja gidiyor, kalabalık yemeklere katılıyorduk. Bu toplantılarda birkaç kez küçüklüğümden tanıdığım Yüzbaşı Osman amcayı da görmüştüm. Artık yüzbaşı değildi. Binbaşı mıydı, yarbağ mıydı hatırlamıyorum. Aile içinde konuşulanlardan, radyodan dinlediklerimden ortada normal olmayan bir şeylerin döndüğünü seziyordum. Sezgilerime biraz da övünç payı katarak şöyle diyordum. Babam bakın olacak. Annem 2 gün sonra İzmir'den yalnız gelmiş, halamı getirmemişti. Halanın işleri varmış, gelemedi demişti bana. Biz yarın akşam Ankara'ya döneceğiz yavrum. Hasan'la Halime ile bakıştık. Bu kez beraberliğimiz çok kısa sürmüştü. Halamı göremediğim için fazla üzülmemiştim. Hasan'la Halime bana yetmişti. Bir de Hasan'ın yüzü çok hoşuma gitmişti. Son akşam masanın üstüne bir yığın kitap koymuş. Bunu okudun mu, bunu okumadın mı diye sormuştu. Ne kadar çok kitabı vardı. Hepsini hala gönderiyor dedi. Getirdiğimiz bavulu bırakıp küçük bir valizle kasabadan ayrıldık. Anneme o bavulda ne olduğunu, İlk kalp krizi geçirdikten sonra hastanede sordum. 12 Mart'tan biraz önceydi dedi. Baban Rüstem Efendi'ye bıraktığımız evraklarını kasabaya götürmemi istemişti. Bayağı ağırdı değil mi? Ama halama giderken beni niye yanında götürmediğini sormadım. 1973 Haziran'da babamı tutuklayıp İstanbul'a götürdüler. Artık büyümüştüm. Eylül'den itibaren lise 2'ye gidecektim. Geçen 2 yıl babamın bakan filan olamayacağını da öğretmişti bana. Sanırım bunu babamla birlikte öğrenmiştik. Bakan olmak yerine Boğaz Köprüsü'nü bombalamaya çalışan adamların arasında yer almayı seçmişti. Tabii ki bu suçlamanın gerçekle ilişkisi yoktu, şaka gibiydi. Sonradan okuduklarımdan anladığım kadarıyla babamın yargılandığı bomba davası 12 Mart'tan sorumlu generallerin birkaçına gözdağı vermek amacını taşıyordu. Boğaz Köprüsü henüz tamamlanmamıştı bile. Annem günlerce ağlamıştı. Birkaç kez beni komşulara emanet edip İstanbul'a babamın ziyaretine gitmiş, ancak onu göremeden geri dönmüştü. Olanları benden gizlemeye çalışması az saçmalık değildi. Gazete satın alabiliyordum, okuma yazmam da vardı. Ama annem gazete satın alamayacağımı, okuma yazmam olmadığını düşünüyormuş gibi davranıyordu. Söylediklerine bakılırsa babam haksızlığa uğramıştı. Bir gece ben uyumak üzereyken odama girdi. Ağlamaktan gözleri şişmişti, çirkinleşmişti. Saçımı okşayınca ona hemen sarıldım. Küçüklüğümden beri birbirimize sarılmamıştık. Babanı dün gece cezaevine götürmüşler dedi. Rahatlamıştı sanki, sırtından ağır bir yük kalkmış gibiydi. Zaten cezaevinde değil miydi dedim. Hayır, sorgudaydı dedi. Küçükken babamın Atatürk gibi biri olduğunu düşünürdüm hep. Adını bile bilmediğim düşmanlarla savaşırdı. Herhalde bu kez savaşı kaybetmişti. Onu görmeye birlikte gidelim dedim anneme. Olur dedi. Babamı Selimiye kışlasında ter örgülerinin arkasında gördüğümde tanıyamamıştım. Zaten tanıyamayacağım kadar uzaktaydı. Aramızda birkaç metre aralıklı iki demir parmaklık vardı. Parmaklıkların arasında askerler vardı. Hiç kımıldamıyorlardı. Babamın arkasında da askerler duruyordu. Bizim arkamızda da. Hiç kımıldamıyorlardı. O yaşta bir kız çocuğu bu durumda ne hisseder? İncinmiştim. Ama bu aşağılanmanın karşısında gururla durmayı başarabiliyordum. Babam vatanını çok sevdiği için haksızlığa uğramıştı. Öyle düşünüyordum. Annem sağ elimi tutmuş sıkıyordu. Canım acıyordu. Bir de küçüklüğümden beri duyduğum büyülü sözler dönüyordu kafamın içinde. Sen asker kızısın. Asker kızı olmak zordur. Babam zayıflamıştı. Kahverengi yeleği büyük duruyordu. O haliyle Atatürk'e hiç benzemiyordu. Önce beni gördüğüne memnun olmamış gibi davrandı. Bir şey söylememişti ama beni getirdiği için anneme kızdığını hissetmiştim. Yanında başka tutuklular vardı. Bizim yanımızda da başka ziyaretçiler. Herkes bağırıyordu, kimse ağlamıyordu. Kimin kiminle konuştuğu belli değildi. Hemen yanımızda bir çocuk daha vardı. O da babasını ziyarete gelmişti. Birbirimize bakıp aynı kaderi paylaşan iki yetişkin gibi gülümsemiştik. Babam bütün o karmaşanın ortasında önce hiç anlamadığımız şeyler söyledi. Alçak sesle konuşuyor, sesi gürültünün içinde kayboluyordu. Ama sonra o da bağırmaya başladı, biz de bağırmaya başladık. Galiba üçümüz de bunun utanılacak bir şey olmadığını anlamıştık. Şimdi parmaklıkların arkasından babamın sesini duyuyorum. Mektup yaz diyor, derslerini sakın ihmal etme diyor. Buradan yakında çıkacağım, tamam mı diyor. Tamam. O yazın sonunda babamı bıraktılar. Sonra da gerekçe göstermeden emekli ettiler. Böylece küçük ailemiz yeniden bir araya geldi. Babam 1963'te emekli edilmiş bir dönem arkadaşıyla emlakçılık yapacağını söylüyordu. Ama buna annem bile inanmıyordu. Bakışlarını başka yere çevirip inşallah diyordu. Ben aynı dileği kendi kendime mırıldanıyordum. İnşallah. Biz ikimiz babamın ordudan atılmasına içten içe seviniyorduk. Sevincimiz hayatımıza yansıyordu. Akşam yemeklerinde suspus oturmuyorduk artık. Hapse girmeden önce bir dilsizden pek farklı olmayan babamın bile dili çözülmüştü. Artık yalnızca ajans haberlerini dinlemekle yetiniyor, meclis görüşmelerinin yayınlandığı saatte radyoyu kapatıyordu. Annem sabahları bizi evden uğurlarken eskisinden daha neşeli görünüyordu. Bu neşe babamla bana da bulaşıyordu. Okuluma kadar birlikte yürüyorduk. Benimle konuşuyor, soru soruyor, söylediklerime ilgileniyormuş gibi dinliyordu. Ailemizin yeni bir alışkanlığı da benim yanımda her şeyin açıkça konuşulmasıydı. Bu yenilik annemin icadıydı. Yemek masasında yalnızca lahana dolması, kuru fasulye, turşu değil, bazen gelecek sorunumuzu da taşıyordu. Osman Bey teklifini düşünüp İstanbul'a yerleşebiliriz Cemil Bey diyordu mesela. Babamla aynı günlerde emekli edilen Osman amca babamı İstanbul'a çağırmış, ortaklık önermişti. Çelik kapı işinden ben ne anlarım Ayşe diyordu babam. Ordu kur desen kurarım ama kapıcılığa bünyem el vermez. Bir hal çaresi buluruz, merak etme. Annemin asıl derdinin bu olmadığını, babamı Ankara'daki o çok bağlandığı siyasi ortamdan, doğrusunu söylemek gerekirse, cuntalardan uzaklaştırmak olduğunu o günlerde bilmiyordum. Birkaç yıl sonra öğrendim. Bunun yanında Osman amca babamı işsiz bırakmamakta kararlıydı. Madem İstanbul'a gelmiyorsun, senin için şirketin Ankara'ya bir şubesini açarız diye bir öneri getirdi. Makul bir öneriydi ama babamın 5 kuruşu yoktu. Annem babamdan gizli halamı arayıp para istedi. Nedense böyle şeyleri benden gizlemezdi. Ketumluğuma güveniyor olmalıydı. Altınlarımı bozdurdum deyip parayı babama verdi. Babam annemin altın olup olmadığını bile bilmiyordu. Onun en sevdiğim yanı belki de buydu. Parayla pulla hiçbir işi yoktu. Böylece kısa zamanda çelik kapı satan bir adam haline geldi işte. İlk işi oturduğumuz apartman dairesinin kapısını değiştirmek oldu. Yeni işine verdiği önemi önce bize göstermek istemişti herhalde. Tam her şey yoluna girmişti ki annem bana o tokatı attı ve gülümsedi. Bu adettir. Külodumda kan lekesi gördüğünde annem de bana böyle yapmıştı dedi. Sonra da uzun uzun kadın olmayı anlattı bana. O anlatırken sözünü kestim. Anne dedim, ben 1 yıldır kanıyorum. O yıllarda odamdaki küçük radyodan müzik dinleyip roman okur, gelecekte nasıl bir kadın olacağımı hayal ederdim. Nasıl bir adamla evlenecektim? Çocuğum olacak mıydı? Ya mutlu olamazsam? Mutluluk çok önemliydi. O zamanlar en yakın arkadaşım Fulya ile bahçeli evlerdeki evin duvarına oturup ayaklarımızı sardunyaların akşam sefalarının üstüne sarkıtır, geleceğimizden, annelerimizden, en çok da oğlanlardan söz ederdik. Akşamüstleri güneş sokaktan çekilip de dünya birden küçülüverince bir fanusun içinde yaşıyormuşum duygusuna kapılırdım. Acayip bir rengi vardı o saatlerin. Tatlı yumuşacık bir dokunuş gibi. Her an bir şey beklerdim, Fulya da beklerdi. Biri gelecek ve bizi alacak, başka bir dünyaya gideceğiz. Bu dünyadaki yalnızlığımızı paylaşıp unutturacak, önümüzdeki sonsuz geleceği sevdiğimiz bir şarkı gibi kuşatıp saracak biri. Tabii ki sıradaki şarkımız bir erkekti. Ama nedense beklediğimiz çocuk gelmez, hep başkaları gelirdi. Sınıf arkadaşlarımız, ellerinde futbol ya da basketbol topuyla gezinenler, dalgacı oğlanlar. Fulya bir gün önce öpüştüğü çocuğu ertesi gün tanımazdan geliyor ve hemen bana koşup "Sevgilimden ayrıldım," diyordu. Ona hayret ediyordum. 4-5 yaşındayken Hasan'la birkaç kez öpüştüğümüzü anımsayıp utanıyordum. Oğlanlar yanımıza geldiğinde onlara yamuk bir gülümsemeyle bakıyorduk. Daha doğrusu Fulya öyle bakıyor. Ben de onu taklit ediyordum. Bu gülümseyişin adı şuydu. Ben seni takmıyorum çünkü böyle mutluyum. Çünkü hayat uzun, çünkü hayat kısa. Çünkü seni donumda sallarım. O çocuklarla 5 dakika konuştuktan sonra kamburumu yeniden çıkarasım gelirdi. Ama Halime'ye söz vermiştim, çıkaramazdım. Onları kendi argomuzda şiddete varan ölçüde aşağılar, iğrenç bir böcek haline getirirdik. Aramızdaki fark neydi bilmiyorum. Galiba onları sokağa salmışlardı. Biz kızları da esirgiyorlardı. Bu sözcüğün gerçek anlamını çok geç öğrendim. Esirgenmek, yani alıkonulmak. Babalar kız çocuklarını galiba kendilerine alıkoyuyorlar. Kadın gettosu da bu durumu toplantı yapmaya bile gerek görmeden uysalca kabulleniyor. Böylece bütün yargılarından uzakta tutuluyoruz. Bir insan yargılanmayı göze almadan kendisi olmayı nasıl başarabilir ki? Ayrım sonu, sayfa 155.